Merhaba, Podfresh desteğiyle hazırladığımız Green Vibes Podcast'ına hoş geldiniz. Mikrofonun başında Nil Ormanlı Balpınar
ve Ceren Özcan Tatar sizlerle beraber.
Bugün Nil ve ben sizlerle atıksız ofis nasıl olur, ofisimizde daha az atık çıkararak ya da gezegene daha az etki bırakarak nasıl çalışabiliriz bunlardan konuşmak istiyoruz.
Ben daha kurumsal, daha büyük kurumsal bir şirkette çalışıyorum. Ankara'da Balgat tarafında bir ofiste çalışıyorum. Coğrafik sistemler üzerine çalışan bir yazılım şirketindeyim. Yapısal olarak oldukça büyük bir şirket. 300'ün üzerinde çalışanı var. Dolayısıyla aslında atıksız ofis anlamında etkisinin çok daha büyük olacağı bir şirket baktığımızda. İnsanların bireysel olarak yapacağı değişimler, bunun yanında şirketin kendi içerisinde alacağı atıksız yaşam önlemleriyle aslında etkisini çok daha fazla hissedeceği bir şirket ölçek olarak. Ama baktığımızda ben işe 2020 yılının Mart ayında başladım. O günden bugüne birçok arkadaşımın plastik şişeler kullandığını, dışarıdan yemek siparişi verdiğini, çok fazla kağıt israf edebildiğini, ki yazılım şirketiyiz. Onun dışında gereksiz e-maillerle çok fazla karbon ayak sebep olabildiğini keşfettim. Tabii etkilerim yok mu? Elbette var. Bazı arkadaşlarım arıtma sudan su almaya başladılar. Pet şişeyle su söylemek yerine. Ya da bazıları benden duyup kitabımı okuyup ya da kitabımdan duyup ya sen ne yapıyorsun diye benimle konuşup veganlık konusunda bazı adımlar attıklarını ya da katı şampuan kullanımına geçtiklerini ve benzeri çabalar gösterdiklerini biliyorum. Dolayısıyla bazı değişimleri yakalayabilmek de mümkün atıksız ofislerde. Sizde nasıl peki Nil bu?
Bizim ofisimiz sizinkinin aksine aslında çok küçük bir ofis. 10-11 kişiyiz ama zaten çoğumuz pandemi sebebiyle yine gelmiyor ya da dönüşümlü olarak geliyoruz. Biz pandemi süresince hep evdeydik. Ofise gitmeye çok yeni başladık ve bu ara taşındık. Başka bir ilçeye taşındığımız için tüm bu geri dönüşüm sistemlerini hatta yeniden başlatmamız gerekti. Şişli'ye taşındık ve Şişli Belediyesi gerçekten bu konuda çok iyi. Bunu böyle gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ofise dönmemin ikinci haftasında hemen aradım, kutu talep ettim, neler yaptıklarını arayıp sordum vesaire. Bu arada Şişli Belediyesi için haneler ve ofisler için ayrı uygulamaları var. Ama ofislerde bir tık daha kolay çünkü aradığınız zaman gelip ofisten bütün atıklarınızı alıyorlar. Hatta ambalaj atıklarını ayrı biri alıyor. Pil, atık ilaç, yağ vesaire bunlar gibi ayrı biriktirmesi gereken atıkları da ayrı biri gelip alıyor. Hatta ben ilk kutu istediğimde işte geldi hemen, bir gün sonra hemen geldi ve ardından 3 kişi beni aradı, geldiler mi, kutuları getirdiler mi, onu yaptılar mı, bunu yaptılar mı diye çok güzel bir denetim sistemleri de var. Bunun dışında neler yapıyoruz? Atıklarımızı ayrıştırmak için ben zaten herkesi teşvik etmeye çalışıyorum. Hatta geçen böyle bir mail attım. Lütfen evinizdeki atık pilleri, ilaçları bana teslim edebilirsiniz, atık danışmanınız Nil diye. Ve herkes zaten aslında hepimiz bu konuya gerçekten çok önem veriyoruz. Ama bir yayın evinde çalıştığımız için kağıt atığımız gerçekten çok fazla oluyor. Her kitabın ozaleti geliyor vesaire. O yüzden aslında bizim ofiste atık yönetimini doğru bir şekilde yapmamız çok önemli.
Bu arada şunu da söylemek isterim. Aslında benim çalıştığım şirket bu konularda belki de bu ölçüye sahip şirketler arasında bilinçli yaklaşan şirketlerden biri. Yönetim anlamında daha bilinçli yaklaşan bir şirket. Şirketimiz içinde bir atık toplama kutusu var. Çok fazla kullanılmıyor. İnsanlar genelde pet şişelerini falan da normal çöplerini atıyorlar. Ama gene de bu kutu düzenli aralıklarla Çankaya Belediyesi tarafından içindeki atıklar toplanıyor ve tekrar kullanabiliyoruz. Bunun dışında bir pil atık kutumuz da var ve fark ettim ki çalışan bazı arkadaşlarımız evlerindeki pilleri arada toplayıp böyle bir oraya getirip atıyorlar. Bunun yanında enerji kaynağı olarak güneş enerjisinin ne derece verimli olabileceği, güneş enerji sistemi kurduğumuzda şirketin ne kadarını karşılayabileceğimiz üzerinden fizibilite çalışması yapılmış ama fiyat performans olarak şu an şirketin avantajına olmadığı görüldüğü için kurulmamış. Ama örneğin su arıtma sistemi kurulmuş ve biz işte dışarıdan su söylemek yerine doğrudan su arıtma sisteminden kendi suyumuzu doldurabiliyoruz. Bunu da not etmek isterim. Yani aslında hani şirket bu konuda bir tık bilinçli ama içlerinden geldiği için yaptıkları bazı şeyler var ama tam olarak konuya hakim olunmadığı için ne yazık ki bu konuda belki de yeterli önlemler alınmıyor.
Peki siz ofislerinizi atıksız ofis haline nasıl getirebilirsiniz? Biraz da bundan bahsedelim. Öncelikle ilk bölümümüzde bahsettiğim gibi atıklarınızı ofiste de aynı şekilde tanıyabilirsiniz. Yine bir hafta 10 gün bakın ofisteki çöp kovanızda neler var, neler atılıyor. Eminim ki tek kullanımlık plastiklerin sayısı burada daha fazladır. Çünkü evimizde organik atıklar daha fazla ama ofislerde genellikle çok fazla dışarıdan yemek söylendiği için plastik veya ambalajlar daha fazla olabilir. Bunun üzerine yine ilk bölümde gösterdiğimiz adımlarla birlikte kendinize bir atık yöntemi oluşturabilirsiniz. Biraz da gündelik hayatımızda neler kullanıyoruz? Bunların alternatiflerine bakalım. Öncelikle eğer ofiste plastik şişe kullanıyorsanız lütfen ya evinizden su getirin ya da ofisinize damacana su söyleyin. Özellikle cam damacanalı söylemenizi öneriyorum. Veya ofiste arıtma su sistemi kurabilirsiniz. Eğer kahvenizi, çayınızı kağıt veya plastik bardakla içiyorsanız bunu da lütfen hemen hayatınızdan kaldırın. Evet, pandemiyle birlikte yine bu tek kullanımlık plastikler ofislerde çok fazla kullanılmaya başladı, farkındayım. Ama hepimiz evimizden kendi kupamızı, termosumuzu veya magımızı getirip içeceklerimizi bu şekilde daha doğal dostu bir şekilde içebiliriz. Bu Bu arada ben artık ofiste termos kullanmaya başladım. Çünkü şunu fark ettim. Gidiyorum, evet, kahvemi alıyorum normal bir porselen bardağında. Ama iş yoğunluğu oluyor, bir toplantı oluyor, bir sohbet oluyor, muhabbet oluyor. Unutuyorum ve soğuyor. Ya evde olsa tekrar boşaltırım, ısıtırım, tekrar içerim. Ofiste böyle bir şansım olmadığı için artık termosumu getiriyorum. Bütün gün tek termosla kahvemi çok sıcak bir şekilde, kahveyi ziyan etmeden içebiliyorum. Bunun dışında dışarıdan yemek söylemek. Ofislerde çok fazla gerçekten dışarıdan yemek söyleniyor. Bunun yerine evden taşıyabilirsiniz. Ben artık öyle yapıyorum. Daha taşınmadan önce, pandemi önce, ofis taşımadan önce çok fazla evden yemek getirmiyordum bu arada. Çünkü restoranlar vardı. Gidip hani tek kullanım plastik kullanmadan kendi yemeklerimi yiyebiliyordum. Ama yeni ofiste gidip de yemeğimi yiyebileceğim çok fazla yakın yer yok. Bunları vegan versiyonları bulmak da tabii ki daha zor. O yüzden artık ben yemeklerimi evden taşıyorum. Herhangi bir saklama kabında, sefer tasında veya ısı yalıtımı olan bir kapta çok rahatlıkla evinizden yemeklerinizi getirebilirsiniz. Hele de ofisinizde mikrodalga varsa bütün yemeklerinizi sıcak bir şekilde tüketebilirsiniz.
Ben de aynı şekilde bu arada şey yapıyorum. Ankara'da Balgat'ta çalışmak demek, eğer Ankara'yı bilenler varsa, bir vegan için dışarıdan asla yemek bulamamak demek o bölgede. Çünkü Balgat tarafı Ankara'nın kebapçılar diyarı. Dolayısıyla biraz da bu yüzden vegan yiyecek dışarıda bulamayacağımı bildiğim için, biraz da kendim yaptığım yemeği daha rahat yediğim için, ben hem de atığın önüne geçtiğim için, ben genelde yemeklerimi hep evden götürüyorum. Genelde değil, hep evden götürüyorum. Hiç dışarıdan söylemedim şimdiye kadar. Bu benim içimi şu açıdan daha çok sınıyor. Ben böyle besinlerimin, besin değerlerimin konusunda, işte içine koyulanlar konusunda spor yaptığım için bir tık daha takıntılı bir insanım. Bu takıntımı benim rahatlattığı için muhtemelen evden yemek götürmek daha rahat oluyor. Bunu yaparken de ne yapıyorum? Diğerine dediği gibi ben de evdeki bazı saklama kaplarını kullanıyorum ya da çok yakın bir arkadaşımın aldığı böyle iki katlı termoslu bir sefertası var mesela, onu kullanıyorum. Ya da yanımda işte mug'ımı içeceğim de küçük başka bir şey için kullandığım, işte oldu dışarıdan aldığım bir cam şişeden, eve gelmiş bir cam su şişesinden yararlanarak onu bir şeyler doldurarak onu götürüyorum ve bu şekilde ben de hani atıksız bir şekilde yapabiliyorum. Dolayısıyla aslında dışarıdan yemek yemenin çıkardığı atık ve vücudunuza getirdiği yük mü, evden götürülen yemeğin atıksız ve keyifli hali mi dersiniz, biz kesinlikle evden yemek götürmeyi öneriyoruz. Peki başka ne olabilir? Yemekleri konuştuk. Nil biraz da işte bu kağıt bardaklardan, plastik bardaklardan söz etti. Belki burada içeceklerimizden de söz etmekte fayda var. Eğer çay kahve çok içen bir insansanız ve işte çaylarınızda özellikle sallama çay kullanıyorsanız, ki bizim ofiste de mesela böyle bir seçenek var. Bunun yerine kendi keselerinizle, kendi demleme aparatlarınızla ya da zaten ofiste hala hazırda olan, olabilecek olan demlenen çayla bu ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Çünkü o sallama çayların içinde bulunduğu o minik paketlerin mutlaka mikroplastik içeriği oluyor. Olmasa bile işte onun geldiği bir paket oluyor, onun ipi oluyor, onun paketinin üstünde bir film kaplaması oluyor vesaire vesaire, çok fazla atık çıkarıyor. Bunun yerine küçük bir kesede kendi çayınızı demleyerek aslında atık çıkartmadan, hatta işte o kesenin içindeki çay atığını da daha sonra kompostlayarak gerçekten hiçbir şekilde atık çıkartmadan hayatınıza devam edebilirsiniz. Yine önceki bölümümüzde bahsettiğimiz pillerle ilgili bir alternatifimiz var. Pili alıp pil geri dönüşüm kutusunu atmak bir seçenek. Ama bizim hep vurguladığımız gibi biz aslında geri dönüşüme gitmeden önce o atığın oluşmasına engel olmak istiyoruz. Dolayısıyla normal piller yerine şarjlı piller kullanarak çok uzun süre pillerinizi bu şekilde şarj ederek atığa dönüşmemesini sağlayabilirsiniz. Bir de bunu ek olarak, eğer benim gibi büyük kurumsal bir şirkette çalışıyorsanız, ne yazık ki size böyle eşantiyon ürünler verilebiliyor. İşte ajandası, mousepad'i, işte tükenmez kalemi, şusu busu. Bunun gibi özellikle petrol bazlı olan eşantiyon eşyaları kabul etmeyerek, ya teşekkür ederim, ben hani kendi defterim var, mousepad'im var, ben onları kullanacağım şeklinde geri çevirerek, kendi daha doğal malzemeden varsa mousepad'iniz, ben de mesela mantardan var, kendi mantar rulosu bulup ondan kesmiştim, hatta Nile de yollamıştım, onu kullanıyorum. İşte onun dışında kendi defterimi, kendi dolma kalemlerimi kullanıyorum. Başka kurumlara da bu şekilde gidiyorum. Bu bir yandan da gittiğimiz kurumlarda da, biz işte Orman Genel Müdürlüğü gibi daha böyle doğayla iç içe olan kurumlara da gidiyoruz. Oradaki insanlarda da aslında pozitif bir etki yaratmış oluyor. Bunları da bu şekilde değerlendirebilirsiniz.
Pil konusuna minik bir ekleme yapayım. Evet, geri dönüşüm atabiliyoruz. Piller çok yaygın bir şekilde toplanabiliyor. Ama ne yazık ki ülkemizde piller şu anlık geri dönüştürülemiyor. TAP Derneği ile yaptığım görüşme sonucunda ARGE çalışmalarının devam ettiğini ama henüz sadece bertaraf üzerinden ilerlediklerini öğrenmiştim. O yüzden hiç o topu bence girmeden şarjlı piller kullanmaya özen göstermeliyiz. Bir tık da kalemlerden bahsedelim. Çünkü ofisler yine en fazla kullanılan ürünlerden bir tanesi kalemler. Ceren de biraz önce bahsetti. Tükenmez kalem yerine dolma kalem kullanmalıyız. Hatta Ceren benim hayatıma dolma kalemleri soktu. Dolma kaleme dair bazı endişeler olabilir. İşte mürekkebi arka sayfaya geçecek mi, ucu çok mu kalın vesaire gibi. Ama merak etmeyin, artık dolma kalemler öyle değil. Gayet ince uçlu, çok rahat yazabildiğiniz kalem versiyonları var. Bunları arayarak tercih edebilirsiniz. Kurşun kalem yerine versiyon uçlu kalem kullanabilirsiniz. Bir de iş yerlerinde ve hatta öğrenciyseniz de bunu da söyleyebiliriz. Fosforlu kalemler evet çok fazla kullanılıyor. Bunun yerine iki tane alternatifimiz var. Bir tanesi kurşun kalem, fosforlu kurşun kalemler. Ama bence onda hiç gerek yok. Hepimizin evinde bir boya kalemi vardır bildiğimiz. Onları kullanabilirsiniz. Hem de böylece fosforlu kalemlerin plastiğini atığa çevirmeden çok daha dostu bir şekilde yazılarımızı, notlarımızı alabilir.
Ben dolma kalemi çok tutkuyla tercih eden biriyim. Dolma kalemlerle ilgili o yüzden minik bir ekleme yapayım. Şimdi dolma kalemlerin iki türü var. Biri kartuşlu, biri aslında birkaç türü var da kartuşlular ve kartuşlular olmayanları olarak ikiye ayırabiliriz. Kartuşlu olmayanların pistonları var, pompalıları var, işte başka türlü dolum şekilleri olanlar var. Kartuşlular ise içinde bir kartuş oluyor. Aynı yazıcı kartuş gibi. Onu çıkarıp takıyorsunuz ve o aslında çıkan kartuş tekrar atığa dönüşüyor. Dolayısıyla hani aldığınız kalemin kartuşlu olmamasına ya da kartuşlu aldıysanız bile onu işte mürekkep alıp şırıngayla dolduracak şekilde kullanmaya dikkat edebilirsiniz. Bunu da minik altını çizmiş olayım. Buradan da aslında kalemleri neyin üzerinde kullanıyoruz? Defterler üzerinde kullanıyoruz. Belki kalemlere bile ihtiyacımız olmayacak. Not defterlerinin dijital alternatifleri kullanabiliriz. Ben bir yazılım şirketinde olduğum için bu bizim şirkette çokça tercih edilen bir yöntem. Herkes bilgisayarındaki not bölümüne, işte Word dosyalarına vesaireye not tutuyor genelde. Toplantı notlarımız falan zaten dijital olarak portalda saklanıyor. Hatta yani öyle oluyor ki deftere aldığımız notları da biz portala geçiriyoruz. Dolayısıyla defterler aslında orada tamamen atığa dönüşen şeyler oluyor. Bu nedenle aslında not defterlerine doğrudan dijital alternatifleri tercih edebilirseniz bu atığın önüne geçmiş olursunuz. Gene kağıtlardan devam edeyim. Eğer çıktı almanız gerekiyorduysa da resmi bir evrak değilse bu bir şeyleri kontrol etmek için çıktı alacaksanız müsvedde kağıtları kullanabilirsiniz ofisinizdeki ya da bir şeyleri not alacaksanız. Eğer resmi bir evrak alıyorsanız da geri dönüştürülmüş kağıtları tercih edebilirsiniz. Bu geri dönüştürülmüş kağıtların da %100 beyazlatılmış versiyonları var. Bu hani resmi evraklarda sorun çıkartmayacak bir alternatif. Bu yüzden bunları tercih edebilirsiniz. Peki çıktı alırken font ne tercih edebiliriz derseniz. Hali hazırda normalde sık kullanılan fontlardan daha tasarruflu bazı fontlar var. Bunlar Arial, Helvetica, Calibri gibi fontlar. Ama ben daha da fazla tasarruf etmek istiyorum. %40'ın üstüne çıkmak istiyorum derseniz. Ecofont adında en çok kullanılan işte Times New Roman, Calibri, Arial gibi fontların içlerinin minik noktalarla boşaltılmış versiyonlarını kullanabilirsiniz. Ama şunu not etmekte fayda var. Ecofont aslında lisanslı bir font. Dolayısıyla hani aslında satın alınması gerekiyor. Bunu kurumunuza iletebilirsiniz bu sebeple.
Biraz da dijitalden bahsedelim. Tabii ki interneti ve arama motorlarını çok fazla kullanıyoruz iş yerlerimizde. Ama bilindik arama motorları yerine size şimdi iki tane alternatif sunmak istiyoruz. Bir tanesi Ecosia, diğeri de Ecoro. Ecosia siz arama yaptıkça sizin adınıza ağaç diken bir arama motoru. Ecoro ise hem okyanusları hem de sucul yaşamı destekleyen bir arama motoru. Çok rahat bir şekilde bilindik arama motorları yerine bunları tercih edebilirsiniz. Nedense dijital ayak izi çok fazla konuşulmuyor. Çünkü internet görünmez bir şey gibi geldiği için nedense bunun doğaya zarar verdiğini, bir salı olduğunu, bir karbon ayak izi olduğunu çok fazla düşünmüyoruz ama ne yazık ki var. O yüzden mail atarken de gereksiz mail atmaktan kaçınabiliriz. Eğer CC'de çok fazla kişi varsa ve konuştuğunuz konu onlarla ilgilenmiyorsa onları çıkarabilirsiniz. Sadece ok, bye, teşekkürler gibi mail atmak yerine ofiste birbirimize seslenerek iletişim kurabiliriz. Mail atarken de bunlara dikkat etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Ayrıca biraz önce çıktı alırken işte geri dönüştürülmüş kağıtlardan, Ecofont'tan bahsettik. Bir de tabii ki bunları bir cihaz aracılığıyla çıktı alıyoruz. Bunun için tasarruflu yazıcılar tercih edebilirsiniz. Geri dönüştürülen kartuşlu tonerler bulabilirsiniz. Ayrıca her seferinde yeni toner almaktansa bunların doldurulabilir sisteme sahip olanlarını tercih edebilirsiniz.
Bunlar bizim bireysel olarak yapacağımız önlemlerdi aslında bu yazıcı tercihine kadar. Ama biraz da kurumunuza ne önerebilirsiniz? Kurumunuzun daha atıksız olmasını nasıl sağlayabilirsiniz? Biraz da belki buna değinmekte fayda var. Aslında çok uzun süreden beri kullanılan iki sistem var. Bunların biri ışıklar için fotosel sistem kullanılması. Böylece gereksiz yere ışık açık kalmaması. Biri de musluklar için yani su için fotosel sistemlerin kullanması. Bu da gerekirse su tüketimini yani suyun israfını önleyen bir sistem. Yani fotosel sistemler, gerektiğinde kullanılan sistemlerin tercih edilmesi aslında su ve karbon ayak izinizi oldukça düşürebilecek tercihler. Ama bu sistemlerin olmadığı bazı enerji tüketen alanlar da var. İşte ofisinizin bulunduğu ofiste illa fotosel ışık kullanamazsınız. Sonuç yaktıktan sonra yanması gereken bir şey hareket etmeseniz bile. Bu noktada kullanmadığınız zaman o ışıkları kapatmak, klima kullanımında özellikle dikkat etmek, hava çok da idare edilebilir durumdaysa klimayı açmamak ya da klima çalışırken camları açmamak böylece ısı dengenin sağlanabilmesini ya da sağlanmış ısı dengenin korunabilmesine yardımcı olmak da izleyebileceğiniz diğer adımlar olarak yaklaşabiliriz.
Ofislerde hep bir tip vardır ya klimayı kapatırmasın çok soğuk diyen işte o benim. Neyse ki sonraki ofisimde hiç klima yok. Gayet kendi ceryan sistemlerimiz doğal bir yöntemle oluşturarak devam ediyoruz. O yüzden bu konuda ben rahatım ama sizin ofisinizde varsa öyle bir arkadaş edinin. Çıkıp desin ki ay çok soğuk oldu başım ağrıyor klimayı kapatabilir misiniz diye. Aslında başta bahsettik ama tekrar söyleyelim. Atıklarımızı ayrıştırmak tabii ki ofislerde çok önemli. Yine ilçe belediyelerinizi alayarak geri dönüşüm kutuları isteyebilirsiniz. Piller için de yine ilk bölümde bahsettiğimiz gibi pillerinizi, atık pillerinizi şarjı bir kullanmaya geçme sürecinizde çıkan atık pillerinizi atık bir kutularına atabilirsiniz. Tabii ki evlerde olduğu gibi ofislerde de artan gıdalar oluyor. Bunları barınak barınaklara verebilirsiniz. Barınaklara bağışlayabilirsiniz. Veya kompost yapabilirsiniz. Evet, her ofis için çok uygulanabilir değil biliyorum. Ama biz bir önceki ofisimizde solucan kompostu yapıyorduk. Şimdi de bokaş kompost yapmaya başlayacağız. Neden olmasın, minik bir toplantıda bunu dile getirebilirsiniz diye düşünüyorum. Hatta daha böyle daha kurumsal, daha üretimin yapıldığı bir şirkette çalışıyorsanız zaten daha büyük kompost kutuları edinebilir. Daha aslında kolektif bir şekilde daha büyük bir etki yaratabilirsiniz. Ve biraz da temizlik ürünlerinden bahsedelim. Öncelikle tabii ki ofislerde temizlik oluyor. Bizde mesela her hafta oluyor. Bu ürünlerin yine zehirsiz versiyonlarını, daha bitkisel içerikli olanlarını, vegan ve hayvan üzerinde deney yapmayan versiyonlarını tercih edebilirsiniz. Ve son olarak da ıslak mendil yerine kumaş havlular, kumaş mendiller, kağıt havlu yerine de evinizden getirdiğiniz kendi havlunuzu getirebilir. Haftada bir veya 3 günde bir, 4 günde bir eve getirip yıkayıp tekrar kullanabilirsiniz. Bu arada ben bunu ofiste rahatlıkla yapıyorum. Söylendiği kadar zor değil. Ay, havlumu taşıyacağım, onu mu eve getireceğim vesaire diye. Ofiste masamın yanına kullandıktan sonra asıyorum. Orada kuruyor zaten. Artık ihtiyaç duyduğunuz sürece de eve getirip yıkayıp tekrar yenisini ofisinize rahatlıkla götürebilirsiniz.
Burada şeyde minik bir eklem yapmak isterim. Bu artan gıdalar konusunda mesela eğer benimkinden de büyük bir şirkette çalışıyorsanız devlet aslında belli bir çalışan sayısının üstündeki şirketlerin kompost yapması konusunda destek sağlıyordu en son. Kompost tüzüğü müydü? Ama sıfır atık yönetmeliği kapsamında, sıfır atık projesi kapsamında böyle bir destek söz konusuydu. Belki bunu araştırıp şirketinize bunu önerebilirsiniz. Tam olarak yaptırımı yani nasıl bir teşviği var bilmiyorum. Vergiden mi düşüyor? Başka bir destek mi sağlıyor? Çünkü mesela eşimin çalıştığı şirket çok büyük bir savunma sanayi şirketi. Ona direkt kompost makinesi verdi. Ya da işte bazı üniversitelere aynı şekilde kompost makinesi verdi. Eğer hani böyle yemekhanesi olan bir şirkette çalışıyorsanız doğrudan kompost makinelerinin bile edinmesi mümkün aslında şirketinizin. Bir de son olarak belki ben az önce kendi şirketimden bahsettiğim için enerji sistemleri konusunda doğrudan şehrin kendi şebekesine bağlanmak yerine yenilenebilir enerji sistemlerinden faydalanabilecek bir kurgu oluşturulabilir belki şirketiniz. Örneğin benim çalıştığım şirket aslında bir küçük gökdelenin en üst 3 katını kullanıyor. Bunlardan bir tanesi de teras katımız ve terasın üzerine dediğim gibi güneş enerji sistemi kurmak konusunda fizibilite çalışması yapılmış. Eğer bunun gibi sizin de şirketinizin imkanları varsa fiyat performansa göre böyle bir sistem kurabilirsiniz deyip son bir kez Nil'in söylemek istediği bir şey var mı diye bir sorayım.
Aslında bütün bahsettiğimiz her şey çok bütüncül. Evimizde nasıl ki özen gösteriyorsak vaktimizin çoğunu geçirdiğimiz ofislerde de aynı özeni göstermek ve arkadaşlarımıza bu konuda, çalışma arkadaşlarımıza bu konuda ilham vermek aslında bizim bireysel görevimiz olmalı diye düşünüyorum. Ceren biraz önce kendi yaptığı etkilerden bahsetti. Mesela ben de ofiste hem katı şampuanı, hem adet kabını, hem de bulaşık sabunlarını çok fazla öneriyorum. Her gün bunlarla ilgili sohbet açıyorum ki arkadaşlarım da genelde ilgileniyor oluyorlar. O yüzden kendinizi dönüştürürken kolektif bir şekilde de bunları yapabileceğimizi unutmayın. Ve yine dediğimiz gibi herhangi bir sorunuz varsa bu konularla ilgili bize danışabilirsiniz. Dinlediğiniz için ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum ve yine son sözü Ceren'e bırakıyorum.
Teşekkür ediyorum Nilciğim. Bugünlük konumuz atıksız ofisti ve sizlere bizim kendi deneyimlerimizden ya da gözlemlerimizden çıkarttığımız bazı önerilerde bulundu. Bunların dışında sormak istediğiniz bir şey olursa bizlere Instagram veya e-maillerimiz üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Doğa dostunuz, green vibe'ınız bol olsun. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.